İkinci Krallar kitabının 6. bölümüne geldik. 6. bölümde Peygamber Elişa'nın heyecan verici deneyimlerinden daha çoğunu göreceğiz. Elişa, İlyas'tan farklı olduğu halde büyük bir peygamberdi. İlyas'ın hizmeti halka dönüktü. Elişa'nın hizmeti ise özeldi. Aram ordusunun komutanı Naaman'a nasıl davrandığını daha yeni gördük. Yani bir önceki bölümde, 5. bölümde. İlyas dramatikti. Gökten ateş ve yağmur indirdi. Elişa sessiz bir adamdı. Spot ışıklarından uzak duruyordu. Ancak her ikisi de, yani İlyas ve Elişa, Tanrı'nın zamanında Tanrı'nın adamlarıydılar. Şimdi dikkatimiz Elişa'nın üzerinde toplanacak. Ben hiçbir mucizenin, bir kişinin ve peygamberin karakterini yüzen balta demiri kadar ortaya koyduğuna inanmıyorum. Birinci ayette diyor ki, bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya, bak yaşadığımız yer bize küçük geliyor dedi. 2. Krallar 6. bölümün 1. ayeti. Şimdi bu Elişa'nın popülerliği hakkında bir şeyleri ortaya koyuyor. Peygamberlerin okulu denilen teolojik bir yüksek okulda öğretmenlik yapıyordu. Okul kalabalıklaştı ve daha büyük bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bu Elişa'nın orada bulunmasından ve popülerliğinden ötürüydü. Ben herhangi bir okulun kuvveti ve değerinin orada öğretmenlik yapanların karakter ve yeteneğiyle orantılı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan yöntemler değil elbette. İnsanlardır, özellikle de bir imanlılar, Mesih imanlıları okulunda. Şimdi ne yaptıklarına dikkat edin. Okulu genişletmek için şöyle dediler. Lütfen izin ver. Şeria ırmağı kıyısına gidelim, ağaç kesip kendimize ev yapalım. Elişa da gidin dedi diyor 2. Krallar 6. bölüm 2. ayette. Öğrenciler kendi okullarını kendileri inşa etmişlerdi. Bu günümüzde çok sıra dışı bir şey olurdu. Günümüzde öğrencilerin okullarını bitirebilmeleri için her şey onlara verilmelidir ve eğer hoşlarına gitmezse isyan ederler. Ama bu öğrenciler işe koyuldular ve Elişa da bu konuda onları teşvik etti. Peygamberlerden biri, lütfen kullarınla birlikte sen de gel dedi. Elişa olur gelirim diye karşılık verdi. 3. ayet. Bu insana iyi gelen ve heyecanlandıran bir ayettir. Elişa'nın dostça karakterini bize gösterir. Öğrenciler arasında popüler olduğunu ortaya koyar. Bu arada öğrencilerin normalde öğretmenlerini okul binasının dışında da görmeyi isteyip istemediklerini sormak istiyorum. Öğretmenlerini okulda bırakmak isterler ama bunlar Elişa'dan kendileriyle birlikte gitmesini istediler. Elişa da onlarla birlikte gitti. Şeria ırmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar. Burada küçük bir trajedi gerçekleşiyor. Küçük diyorum çünkü sıradan biri böyle bir şeyi önemsemez. 5. ayette diyor, biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. Eyvah efendim, onu ödünç almıştım diye bağırdı diyor. Burada çok ilginç olan bir şey var. Bu olay Tanrı'nın yaşamlarımızdaki küçük olaylarla bile ilgilendiğini ortaya koyuyor. Paulus'un Filipililere her şey hakkında dua edin dediğini hatırlayacaksınız ve bunu söylerken hiçbir şeyi atlamamamızı istiyordu. Bir balta demirinin kaybolması bizim için önemsiz bir şeymiş gibi gözükebilir ama bu fakir öğrenci için küçük bir şey değildir. Aslında epey büyük bir şeydir. Aletlerin bol olduğu zamanımızda nalbura gidip istediğimiz boyda bir balta satın alabiliriz. Bu önemli bir şey gibi gözükmez ama o zamanlar çok çok önemliydi. Çünkü demirden yapılmış herhangi bir alet ya da silah çok zor bulunan bir şeydi. Ve eğer o dönem hakkında bir şey bilmek istiyorsanız 1. Samuel'den bir ayete dikkat edin. İşte bu yüzden diyor, savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç mızrak yoktu. koca bir orduya sadece iki kılıç. O zamanlarda alet ve silahların ne kadar az bulunur olduklarını size bildiriyor bu. Bu yüzden bir balta demirinin genç bir adam için çok önemli olduğunu anlayabilirsiniz ve tabii ki onu ödünç almıştım. Yorumcuların çoğunun bu öğrenci hakkında iyi şeyler söylemediklerine dikkat ettim. Onu dikkatsizlikle ve bir şeyi ödünç almakla suçluyorlar. Peki ama eğer bu adam suçluysa neden öğretmeni olan Elisha onu azarlamamıştı? Elisha onu bütün suçlamalardan azat etmişti. Çocuk dikkatsiz değildi. Aslında çok dikkatliydi. Belli ki balta demirinin çıkma tehlikesi vardı. Ve bu o kadar sık gerçekleşen bir şeydi ki Tanrı bu durumu Musa'nın yasasına dahil etmişti. Şöyle diyor, birini öldürüp de canını kurtarmak için oraya kaçan kişiyle ilgili kural şudur. Biri önceden kin beslemediği komşusunu istemeyerek öldürürse, örneğin odun kesmek üzere komşusuyla ormana gidip ağacı kesmek için baltayı vurduğunda balta demiri saptan çıkar, komşusuna çarpar, komşusu ölürse, ölüme neden olan kişi bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarsın. Bunu yasanın tekrarı 19. bölümde görüyoruz. Tanrı'nın bu yasayı vermesinin nedeni belli ki bunun sık gerçekleşen bir şey oluşuydu. Bu adam dikkatini önünde hiçbir adam olmamasını sağlayarak ortaya koymuştu. Öyle bir şekilde duruyordu ki eğer baltanın demiri çıkarsa Şeria ırmağına düşecekti. Güvenli bir yöne hedefliyordu. Çocukta buldukları ikinci hata balta demirini ödünç almış olmasıydı. Ama ben burada bu çocuğun adına konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Fakir bir ilahiyat öğrencisiydi ve o zamanlarda bir balta demiri alacak kadar parası yoktu. Ben de buna benzer şartlarda okuduğum için bunun ne demek olduğunu iyi biliyorum. Böyle bir şeye sahip olabilmesi imkansızdı. Onu ödünç alması gerekiyordu. Bu zavallı gencin bu iki noktadan ötürü eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben şunu soracağım. Kim bu öğrenciye demiri çıkacak eski bir baltayı ödünç vermişti? Konuşmak isteyeceğim kişi bu olabilir. Bence bu adam günümüzde müjdecilere kullanılmış giysiler ve kullanılmış Noel kartları yollayıp Tanrı'ya hizmet ettiğini düşünen kişiler gibidir. Ben bunu hizmetim boyunca hep yaşadım ve yaşamaktayım. Bir paket geliyor ve lütfen bunu şu aileye ya da şu kardeşe götürür müsün diye soruluyor bana. İşi bildiğim için paketi açıp içine bakarım. Her zaman paketi sahibine geri yollamış ve bunları o kardeşlere vermekten utanç duyarım demişimdir. Çünkü yollanılan eşyalar eski püskü, bazen de zamanı geçmiş yiyeceklerdir. Sanki müjdeciler böyle şeylere layıktırlar. Onlara açıkça bunun yanlış olduğunu, eğer bir kardeşe yeni bir şey vermek istiyorsanız götüreyim, ona vereyim, ama böyle eski püskü bir şey götürüp o kardeşin de onuruyla oynayamam demişimdir. Çocuk sıkıntıdaydı ve baltanın sahibine balta demirini ödeyemeyecekti. Baltayı ona geri veremeyecekti ve ne yapacağını bilmiyordu. Şimdi Elisha'nın ilgisine dikkat edin. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Burada bir an duralım. Çünkü Elisha eğer bir peygamberse neden böyle bir soru sormuştur? Peygamber olsaydı baltanın demirinin nereye düştüğünü bilirdi diyenler olmuştur. Nerede olduğunu biliyordu. Ayrıca bildiği başka bir şey daha vardı. O genç adamı sınaması gerektiğini de biliyordu. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla onu sınaması gerekiyordu. Bu genç adamın baltanın demirinin suyun içinde tam olarak nereye düştüğünü bildiğine dikkat edin. Sakın bana bu gencin dikkatsiz olduğunu söylemeyin. Elisha bunu sadece sınamak için değil, aynı zamanda başka bir nedenden ötürü de yapıyordu. Tanrı'nın ruhu, 21. yüzyılda burada gerçekleşen bu mucizeyi eleştiren kişilerin olacağını ve bütün diğer mucizeleri açıkladıkları gibi ne de olsa su berraktı ve nerede olduğunu herkes görebilirdi diyeceklerini biliyordu. Elisha'nın sorduğu soru birisinin çıkıp da suyun berrak olduğunu söylemesini engellemektedir. ve eğer şeria ırmağı hakkında herhangi bir şey biliyorsanız onun çamurlu olduğunu bilirsiniz. O ırmak hakkında o kadar çok romantik harikulade şeyler işittim ki o ırmağı televizyonda gördüğüm zaman gerçekten de hayal kırıklığına uğradım. Konumuz su kirliliği. Çamurlu bir ırmaktan söz ediyoruz. Kirli bir şeyden söz ediyoruz. İşte şeria ırmağı. Çamurlu olduğu için Elisha nereye düştü demişti. Genç tam olarak nereye düştüğünü biliyordu ama onu çıkaramıyordu çünkü göremiyordu. Su berrak değildi. Şimdi ne olduğuna dikkat edin. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elisha bir dal kesip oraya atınca balta demiri su yüzüne çıktı diyor 2. Krallar 6:6'da. Bu bir mucizeydi ve ben bu mucizeyi açıklayabilmenizin bir yolu olduğunu sanmıyorum. Bu alevden bir arabayla göğe alınmak gibi sansasyonel ve dramatik olmayan sadeliği içerisinde büyük bir mucizedir. Demirin yüzdüğü bir mucizedir. Bilinen bütün fizik yasalarına aykırıdır. Demirden yapılan ilk geminin yüzdürüldüğünden beri demir ve çelikten yapılan gemilerin dünyanın denizleri üzerinde yüzdüğünü kabul ediyorum. Ve bu bir mucize değildir. Ama dostum, şeria ırmağının dibinde olan bir balta demirinin bir mantar gibi suyun üzerine çıkması bir mucizeydi. Şaşırtıcı olmadığını, sansasyonel olmadığını, basit olduğunu biliyorum. Bu Elisha'nın yöntemiydi. İlyas olsa hiç böyle yapmazdı. Hatta bence İlyas böyle bir şeyle uğraşmazdı bile. Oğul unut onu derdi ama Elisha böyle biri değildi. Çamurlu şeria ırmağının dibinde uyuyan balta demiri suyun yüzüne çıkarılmıştı. İsterseniz diriltildiğini söyleyebilirsiniz. Sahibine sapına takılmış olarak iade edilmişti ve yeniden yararlı ve kullanılabilir bir hale gelmişti. Bu öbür diyarlarından daha büyük bir mucizedir. Çünkü günümüzde bizler için burada büyük bir ruhsal ders, ruhsal mesaj vardır. Günümüzde insan balta demiri gibidir. Sapından çıkmıştır, düşmüştür, tamamıyla yozdur, bir işe yaramıyor. Bunun üzerine Tanrı bir sopa kesmiştir. Onu ölüm sularına atmıştır. Bu sopa Mesih'in çarmıhıdır. Rabbimiz o çarmıhtan inip sizler ve benim için ölüm sularına girmiştir. Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Ve onun yaralarıyla siz şifa buldunuz diyor 1 Petrus 2:24'te. Günümüzde insan Mesih aracılığıyla ölüm ve yargı sularından çıkarılabilir. Tanrı'nın kendisi için olan planı ve amacının sapına yerleştirilebilir ve Tanrı'nın programına uydurulabilir. Pavlos, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim diye tanıklık eder. Ve sonra kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum der. Artık herhangi birinin amaçsız ve yararsız bir yaşam sürmesi gerekmemektedir. Hayatta hiçbir amaçlarının olmaması binlerce insanı intihara götürmüştür. Geçtiğimiz hafta içinde 6 üniversite öğrencisi intihar etti. Ve bıraktıkları mazeret yaşamaya değmez idi. Değerli dostum, şeria ırmağının dibinde yatan eski bir balta demiri olduğunuzda tabii ki yaşamaya değmez. Mesih sizi çarmıhı, sizler ve benim için ölümü aracılığıyla kaldırıp sizi planı ve amacına döndürmedikçe yaşam değerli bir hal alamaz. Daha 21'ine gelmemiş bir delikanlı bana Ali amca, hayatım başarısız dedi. Ona senin hayatın daha başlamadı bile. Sense başarısızlıktan söz ediyorsun dedim. Günümüzde Tanrı'ya çok ihtiyacımız vardır. Dostum, günümüzdeki en büyük mucize aya gidiş değildir. Alevden bir arabayla göğe alınmak bile değildir. Hala günahkarlarken ve Mesih'e güvenmişken cennetin en üst düzeyine gitmektir. Bu dünyanın çamur ve pisliğinden kaldırılıp yaşamlarımıza bir anlam ve Tanrı için yaşama gücü verilmesi en büyük mucizedir. Elisha al onu dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı diyor 2. Krallar 6. bölüm 7. ayette. Bugün yapmamız gereken tek şey değerli dostum, iman elinizi uzatıp onu almaktır. Çünkü İsa sizin için ölmüştür. Sizi kaldırmak için yeniden dirilmiştir. Bulunduğunuz durumdan bütün yapmanız gereken iman elinizi uzatıp ona güvenmektir. Bundan sonraki olay gayet bildik bir şekilde başlıyor. Sabah gazetelerinden bir sayfa gibi başlıyor. Aram kralı İsrail'le savaş halindeydi. Bu uzun zamandır devam eden bir durumdu ve aslında o zaman bile eski bir çatışmaydı. Günümüzde İsrail ile Arap dünyası arasındaki çatışmanın geçmişi ta bu zamanlara dayanıyor. Hatta bundan daha gerilere uzanıyor. Aram kralı İsrail ile savaş halindeydi. Görevlilerine danıştıktan sonra ordugahımı kuracak bir yer seçtim dedi. Tanrı adamı Elişa İsrail kralına şu haberi gönderdi. Sakın oradan geçmeyin çünkü Aramlılar oraya doğru iniyorlar. İsrail kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi. Böylece Tanrı adamı İsrail kralını birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı. Bu durum Aram kralını çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp içinizden hanginizin İsrail kralından yana olduğunu söylemeyecek misiniz dedi diyor 2. Krallar 6. bölüm 8-11 ayetler arasında. Aram kralı rahatsızdı çünkü yaptığı her plan ve gittiği her yer İsrail kralı tarafından öğreniliyordu. Ordugahında bir casus olduğu sonucuna varmıştı. Ordusunu çağırdı ve haini bulmaya çalıştı. İçinizden hanginizin İsrail kralından yana olduğunu söylemeyecek misiniz diyor. Aslında böyle birisi yoktu. Askerlerinin hepsi kendisine sadıktılar. Görevlilerden biri hiçbirimiz efendim ve kralım diye karşılık verdi. Yalnız İsrail'de yaşayan peygamber Elişa senin yatak odanda söylediklerini bile İsrail kralına bildiriyor dediler. 2. Krallar 6. bölüm 12. ayet. Peygamber Elişa Aram kralının yatak odasını bile dinliyor ve söylediği her şeyi biliyordu. O zamanlarda böyle bir dinleme yapmasının yolu Tanrı'nın bunları kendisine göstermesiydi. Bunun üzerine Aram kralı Elişa'yı yok etmeye karar verdi. İlk önce nerede olduğunu öğrenmek için casuslar gönderdi ve onu Dotan'da buldular. Dotan, Yeruşalim'in 60 mil kadar kuzeyindedir. İki kuyu anlamına gelir ve burada iyi otlaklar vardı. Sürüler buraya getirilirdi ve burası o sırada Elişa'nın merkez olarak kullandığı yerdi. Aram kralı ordularını yollar ve burayı tamamen kuşatırlar. Elişa'nın hizmetçisi sabahleyin herhalde bugün bile hala orada olan kuyulardan birinden su çekmek için dışarı çıkar ve etrafına bakındığında Dotan kentinin Aram orduları tarafından kuşatılmış olduğunu görür. Telaşlandığından emin olabilirsiniz. Gelip durumu Elişa'ya bildirdi ve ona "Eyvah efendim ne yapacağız? Kent kuşatılmış. En iyisi biz bu işten vazgeçelim. Durum bizim için çok umutsuz gözüküyor. Bu şartlar altında ne yapabiliriz?" der. Elişa ona şöyledir. "Korkma. Çünkü bizimle olanlar onlarla olanlardan daha çoktur." 16. ayet. "Korkma. Bizimle olanlar onlardan daha çok. Size söylemek istediğim bir şey var." Elişa'nın söyledikleri o anda gerçekçi gözükmüyordu. Çünkü kentin dışında Aram orduları vardı ve Elişa ve hizmetçisi yalnız başlarınaydılar. Ve hizmetçi dehşet içindeydi. Bunun üzerine Elişa dua eder ve duası ilginçtir. Şöyle dua eder. "Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün." Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak, Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü diyor 2. Krallar 6. bölüm 17. ayette. Tabi bunu Tanrı kendisine ait olanlara her zaman böyle mi davranır sorusu izliyor. Gözlemlerime göre günümüzdeki Hristiyanların birçoğu kaçmakta ustalaşmışlar. Sanki ruhsal birer Houdini olmuşlar. Houdini kendisini sandıkların içinde zincirle bağladıktan sonra suya attıran ve zincirlerinden kurtulup suyun yüzüne çıkan bir sihirbazdı. Tanrı'nın kendilerini kurtarıp kendilerine yol gösterdiği bir sürü mucizesel olaylar anlatırlar. Ama daha başka birçok kutsal başını utanç içinde önüne eğip, ben hiç böyle deneyimler yaşamadım. Tanrı'dan hiç böyle yol göstermeler almadım. Bu herhalde ya Tanrı ile iletişim içinde olmadığım ya da Tanrı'nın beni gözetmediği anlamına geliyor der. Kardeşim, Dothan'a dönelim. İnanıyorum ki bu durumun yanıtını burada bulacağız. Kutsal kitapta Dothan'dan sadece iki kez söz edilir ve ben her iki seferinde de kesin bir nedenden ötürü söz edildiğine inanıyorum. Dothan'a başka bir adam, genç bir adam yaklaşır. Hatta bu 17 yaşında bir delikanlıdır. Ve burada onu tehlike ve keder beklemektedir. Aslında bu delikanlı çaresiz ve hiçbir şeyden habersiz bir hayvanın bir tuzağa doğru yürüdüğü gibi Dothan'a gitmektedir. İçimden ona Dothan'a gitme diye uyarmak geliyor. Ama demin sözünü ettiğim akılsız Hudini Hristiyan, endişe etmene gerek yok vaiz. Onun başına hiçbir şey gelmeyecek. Dothan'da ona bir zarar gelmeyecek. Haftaya evinde olacak çünkü Tanrı onu kurtaracak. Ne de olsa Dothan'ın etrafı ateşten savaş arabalarıyla kuşatılmış durumda ve kurtarılacak diyecektir. Ama gerçekten de kurtarılacak mı? Yusuf'un kardeşleri ona karşı bir tuzak hazırlamışlardı. Onu öldürmek istemektedirler ve biraz sakinleştikten sonra kardeşler arasından en akıllısı onu köle olarak satılmasını öğütler. Dostum, bu o zamanlarda ölümden daha beter bir şeydi. Köle olarak satılmak tam bir cehennem hayatıydı ve 17 yaşındaki bu gencin başına da aynen bu geliyor ve bu genç Tanrı'ya ait biri. Ateşten savaş arabaların neredeler? Oradalar. Ben Yusuf'un hayatında Tanrı'nın elinin kanıtını mucizeler gerçekleştiren Elişa'nın hayatında olduğundan daha çok görüyorum. Buna karşın Tanrı hiçbir zaman Yusuf'a görünmedi. Onun için hiçbir zaman bir mucize gerçekleştirmedi. Ama Tanrı'nın felaket gibi görünen bu durumu kullandığını görüyorum ve Yusuf da bunu hayatının daha ileriki evrelerinde görmüştü. Kardeşlerine, siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi diyebilmişti. Ve savaş arabaları Dothan'dalar ama farklı bir şekilde kullanılacaklar. Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa Rab'be şöyle yalvardı. Ya Rab, lütfen bu halkı kör et. Rab Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti diyor 2. Krallar 6. bölüm 18. ayette. Elişa çok sıra dışı bir şey yaptı. Tanrı'dan Aram ordusundaki askerleri kör etmesini istedi ve Tanrı da aynen böyle yaptı. Bundan sonra Elişa onları ta Samirya'ya kadar götürdü ve onlara kendilerini Elişa'nın bulunduğu yere götürdüğünü söyledi. Samirya'ya vardıklarında onları Samirya kralına teslim etti. Kral onları öldürmek istiyordu ama Elişa ona öyle yapma. Onları yedir ve evlerine yolla dedi. Bunun üzerine İsrail kralı adamlara büyük bir şölen verdi. Yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar diyor 2. Krallar 6. bölüm 23. ayette. Elişa'nın sergilemiş olduğu Tanrı'nın gücü ve lütfu Asur kralını sarsmış olmalıydı. İsrail'e karşı savaşından vazgeçti ancak bir sonraki olayda göreceğim üzere Ben-Hadad, ki bu onun ismi değil, unvanıydı, daha sonraki bir tarihte Samirya'yı yeniden kuşattı. Bir süre sonra Aram kralı Ben-Hadad bütün ordusunu toplayıp İsrail'e girdi ve Samirya'yı kuşattı. Samirya'da büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek kellesinin fiyatı 80 şekel gümüşe, bir kavun dörtte biri güvercin gübresinin fiyatı ise 5 şekel gümüşe çıktı diyor 24-25. Ayetlerde. Kıtlık o kadar vahimdi ki üzerinde çok az et olduğundan sadece kaynatılıp çorba yapılabilecek bir eşek kellesi bile çok yüksek bir fiyata satılıyordu. Enflasyon gerçekten de yüksekti. Bundan sonraki ayet hiç yiyecek olmadığı için çocuklarını yediklerini ortaya koymaktadır. Ve bu gerçekten de çok dehşet verici bir durumdu. Kral eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başı yerinde kalırsa Tanrı bana da aynısını hatta daha kötüsünü yapsın dedi. 31. ayet. Kralın kuşatmanın dehşetlerinden neden Elişa'yı sorumlu tuttuğunu bilmiyoruz. Belki de Elişa'nın mucizesel bir şekilde yiyecek yaratma gücüne sahip olduğunu düşünüyordu ve bunu yapmadığı için onu öldürecekti. Olayın anlatımına bir sonraki bölümde ara verilmeden devam edilmektedir. Bu, Elişa adlı bu adamın hayatındaki heyecan verici olaylardan bir başkasıdır.